Ayrım 21. İnşallah. Oriana Fallaci. Sayfa 249. Atsız yolda zor bir gece. Kim bilir niye Can Bulat'ın dürzileri 6. Tugay'ın kışlasını topa tutuyorlar. Çevrede etkileniyordu bundan. Birkaç dakika arayla 130'luk iki gülle 23'ü yalayıp geçmiş, 28'in tepesinden geçen bir üçüncü gülle ise Kuveyt elçiliğinin yanına düşmüştü. Ayrıca yeşil hattan gelen 106'lıklar Gobere'den açılan Kalaşnikov ateşleri vardı. Nöbet noktasının alçak duvarının dibine sinen Matteo gözlerini yummuş, doludan kendini korumaya çalışan bir kuşa benzemişti. Fabio ise ayakta durmayı sürdürüyor, gözlerini 24 saat önce tüfeğini Ahmet'e doğrulttuğu kulübeden ayırmıyordu. M113'e binmemizi istemeye kalkmasınlar da diye homurdandı birden. Niye kalkmasınlar diye karşı çıktı, daha da büzülen Matteo. Biz M113'teyken gelirse kadın bizi bulamaz. Bulamazsa sonra gelir, gelmezse de gelmez. Kendi canını düşünmüyor musun? Düşünmez olur muydu? Düşünüyordu. Ama Ahmet domuzunun armağan ettiği çuvalı, kara mantosuyla, eşarpla askıya alınmış koluyla, yumruk yemiş yüzüyle karşıya geçip ''Çok yiğit bir insansınız, size Mr. Coraggio diyeceğim'' diyen güzel kadını daha çok düşünüyordu. Yeniden görmek istiyordu onu. Matteo'nun önemsediği haberi öğrenmek için değil, domuzun yine dayak atıp atmadığını anlamak için. Sopa yiyen bu zavallı kadın yüreğinin buzlarını eritmişti. Daha önce hiç bilmediği bir duyguyu yeşertmişti içinde, acımayı. Saatine göz attı. Onu 5 geçiyordu. Daha gelebilirdi. Şimdi gelecek olursa M113'e gönderseler bile bir iki cümle konuşabilirlerdi. M113'e girme komutunun verilmesi zaman alırdı. Bölge komutanı komuta merkezini arayacaktı. Buradan üst komutanlığı aranıp onayı alınacaktı. Sonra da komuta merkezi bölge komutanını arayacak, o da tank komutanına komut verecekti. M113'e bin, M113'e bin. Komut verildi. Matteo bir çırpıda doğruldu. Hadi Fabio fırla ama koşsana be, kapıyı açtılar. Fabio çaresiz boyun eğdi. Tüfeğini kavrayıp duvardan uzaklaştı. 28'in M113'üne giden bayırı tırmanmaya başladı. Tam yarı yola gelmişti ki karşı kaldırımdan cılız bir ses yükseldi. Mr. Coraggio, Mr. Coraggio. Hemen durdu. Sen git dedi Matteo. Sen git ne demek, aklını mı oynattın diye kükredi Matteo. Sen git diye yineledi, yetişirim sana. Ve bayır aşağı koşarak Yasemin'in beklemekte olduğu nöbet noktasına indi. Döndüm Mr. Coraggio. Bayramlıklarını giymişti bugün. Gösterişli, açık mavi, altın gümüş işlemeli bir entari giymişti. Kolu eşarba bağlı değildi ama dün yarı kapalı olan gözü şimdi tam kapalıydı. Öbür gözünün kenarındaki mor halka ise karaya dönüşmüş, tırmalanmış, kan oturmuş, şakakları yeşil bir renk almış, dudakları sanki daha da şişmişti. Seni yine dövdü mü? Hayır, bu gece çok daha iyiyim. O nerede? Uyuyor, çok içkili. Öyleyse evine git Yasemin, burası çok tehlikeli. Başını salladı. Mr. Coraggio, eve gitmek istemiyorum. Senin yanında kalmak istiyorum. Benimle mi? Evet, seninle. Sana teşekkür etmek istiyorum. Başlarının üstünden bir roket geçti ve kim bilir nereye düştü. Seken bir kurşunun ıslığı duyuldu. Bayırın tepesinden bir öfke yağmuru iniyordu. Fabio, ne bok yiyorsun orada? Gelsene buraya hıyar. Koşsana salak, kapıyı kapatacağız. Şaşkın şaşkın kadına baktı bir şey anlamadan. Daha önce teşekkür ettin Yasemin, gitmek zorundayım. İkinci kez salladı başını, sonra sağlam kolunu uzatıp onun elini tuttu sıkı sıkıya ve terk edilmiş bir sığınağın girişinin bulunduğu yola doğru sürükledi onu. İyi değil Mr. Coraggio, M113. Sığınak daha sağlam, peşimden gel. Dürzilerin roketlerine hükümet güçlerinin ateşi eklenmişti şimdi ve üst geçidin bulunduğu kavşağın yanında isabet alan bir ev alev alev yanıyordu. Terk edilmiş bu sığınağa daha önce adım atmamıştı. Arkadaşlarının çoğu abdest etmeye gidiyordu buraya. Matteo da gidiyordu. Bok kokuyordu içi, üstelik karanlıktı. Karanlıktan, bombalardan ya da kahrolsun İtalyanlar diye bağıran kalabalıklardan daha çok korkardı. Çocukluğunda karanlık bir odaya girdiğinde ağlamaya başlardı. Sanki ensesine üfleyen yüz ağzın kendisini yutmaya hazırlandığını, yüz parmağın uzanıp kendisini yakalayacağını sanırdı. Anneciğim, anneciğim diye ağlardı. Kapının önünde büyük bir korkuya kapıldı. Rambo'nun kahve fincanını Molla'nın suratına attığı gün duyduğu korkudan bile daha büyük bir korkuydu. Bu kadını Ahmet göndermiş olamaz mı? Aşağılandığı için tuzak kurmuş olamaz mı diye düşündü. Yatakta uyuyacak yerde buraya gizlenip onu boğazlamaya ya da Hizbullahçılara teslim etmeye hazırlanıyor olamaz mıydı? Yanımda el fenerim bile yok. Almayı unutmuşum. Bana saldırırsa kim koşar yardımıma? M113 uzakta. Bomba sesleri öbür sesleri bastırıyor. Girmeyeceğim içeriye. Hayır, girmeyeceğim. Kaçıp gideceğim. Genç olduğunu, güçlü kuvvetli olduğunu, silahının bulunduğunu unutup kendini çeken elden kurtuldu. Yasemin elini yeniden kavrayabilmek ve içeri sokabilmek için sağlam kolunun olağanca gücünü kullanmak, sesinin olağanca yumuşaklığıyla "Peşimden gelmiştir Korarcı" demek zorunda kaldı. Titreye titreye içeri girdi. Tek umudu, kadının borcunu ödemek için gerçekten de onu daha güvenilir bir yere götürmekte olmasıydı. Biraz da bir başka korkunun etkisiyle girmişti içeriye. Kadının korktuğunu anlamasından korkuyordu. Birlikte karanlığa karıştılar. Bok kokusunun içine daldılar. Birisi görecek olsa hiçbir anlam veremezdi hallerine. Gittikçe artan dayanılmaz kokudan boğulacak gibi olan Fabio, silahının miğferinin kurşun geçirmez yeleğinin ağırlığı altında ezilerek bir engele çarpmamak için el yordamıyla yürümeye çalışan bir kör gibi ilerliyordu. Mide bulandırıcı kokuya aldırmayan Yasemin ise karanlıkta uçabilmek için görmeye gereksinme duymayan bir yarasa rahatlığı içinde yürüyordu. Karanlıkta yuvasının her köşesini seçebilen bir köstebek gibi rahattı. Kuveyt elçiliğinde çalışmaya başlamadan önce Ahmet'e pay vermemek için müşterilerini kulübeye götürmeyip buraya getirdiği için her yeri bir yarasanın karanlıkları, bir köstebeğin yuvasının dehlizlerini bildiği gibi biliyordu. Söz gelimi girişten sonra bir koridorun geldiğini, koridorun uzunluğunun 10 adım olduğunu, sonra 20 basamaklık bir merdiveninden inileceğini, 20. basamağın 30 adımlık bir dehlize açıldığını, dehlizin dipinde bir paket mumla bir kutu kibrit bulunduğunu biliyordu. Elini hiç gevşetmeden kolayca oraya ulaştı. Mumları bulup birini yaktı. Mumu duvarda çıkıntı yapan bir taşın üstüne koydu. Sırtını nemli duvara yasladı ve kendisine yardım etmiş olan birine kendince teşekkür etmeye koyuldu. Bacaklarını açtı, eteğini kaldırdı. Al Mr. Coraggio, al. İçinde hiçbir şey yoktu. Güzel vücudundan başka her yeri morlar, çizikler, bereler içinde kalmıştı. Alçakça saldırının sonucunda. Çocuklara, yaşlılara, savunmasız kadınlara el kaldırma alçaklığının sonucunda. Hem şaşıran hem de ürken Fabio bir adım geri gitti. Demek ki Ahmet göndermemişti. Onu M113'ten daha güvenceli bir yere götürerek borcunu ödemeye gelmemişti. Vücudunu sunmaya, bir bardak bira, bir dilim ekmek gibi sunmaya gelmişti. Ne karşılık vermeliydi, ne yapmalıydı şimdi? Böyle bir şey başına gelmemişti. Kendisini bir bardak bira, bir dilim ekmek gibi sunan bir kadınla karşılaşmamıştı hiç. Al Mr. Coraggio çağrısına ayak uydurma gücünü bulamıyordu kendisinde. Brindisi plajlarında salındığı dönemde de bulmazdı. Evet, bir baltaya sap olamamıştı. Kahrolsun İtalyanlar diye bağırıldığını duyunca donuna dolduran bir ödlekti. Tek isteği Cleveland, Ohio'da bir İtalyan lokantası açmak olan bir yüreksizdi. Ama dayaktan canı çıkmış bir kadını bir bok çukurunda düzmeye kalkışacak bir hayvan değildi. Morlar, çizikler, bereler içindeki bu güzel vücuda baktıkça daha az istiyordu onu. Bir ara gözleri şişmiş dudaklara, yeşile çalan şakaklara, yumulu göze takıldı. Mumun ışığında çevresi kapkara gözün göz bebeğine takıldı ve her şey değişti. Bilgisizliğinin ve sınırlı kavrayışının pusları arasından bilgili, akıllı bir insanın belki de anlayamayacağı bir şeyi anlamıştı çünkü. Karşısında duvara dayanıp bacaklarını ayırarak önünü açan ve kendi bildiği biçimde teşekkür etmek isteyen tutsak bir kadın yoktu. Acının, yalnızlığın, bahtsızlığın görüntüsü vardı. İğrenç ve mutsuz bir insanlığın, iğrençliği, mutsuzluğu arttıkça sevgi alıp vermek gereksemesi de artan bir insanlığın simgesi vardı. Yasemin'in hiç elde edemediği bir şey uğruna kendini verdiğini anlamıştı. Sevgiyle yoğrulmuş bir tutam sevgi. Kadının sunduğunu almak, kendini ona vermek, bu bok deryasında bile kaçınamayacağı bir görevdi. Günahlarını ödemenin, kendini kurtarmanın, içtiği kahveyi bağışlatmanın yoluydu. ve M113'e binmemizi istemeye kalkmasınlar da diye homurdanarak beklerken duyduğu acıma önce sevecenliğe sonra isteğe dönüştü. Ardından da sevgi olmasa bile sevgiye çok benzeyen bir şey oldu. Silahını bıraktı, miğferini, kurşun geçirmez yeleğini çıkarttı, pantolonunu çözdü ve morluklara, çiziklere, berelere dokunmamaya özen göstererek kadını kavradı. Kendini verdi. Yavaş yavaş, uzun uzun, cılız bir ses ise teşekkür etti. Teşekkürler Mr. Coraggio. Sonra merdiveni çıktılar. Dalgaların batmış bir geminin aynı kalasına sürüklediği iki yolcu gibi birbirlerine kenetlenerek, biraz temiz hava almak, kim olduklarını birbirlerine anlatmak için sığınağın eşiğine oturdular. Erkek Brindisi'den, Mirella'dan, John'dan, Molla'dan, alçak, satılmış, götü boklu hain suçlamalarından söz etti. Kadın da sevincin ve saygınlığın kıyısından bile geçmediği yoksul yaşamından, haşhaş ekimi yapan bir köylü ailesinin kızıydı. Daha çocuk yaşta Ahmet'e satmışlardı. Ahmet de onu kerhanesinin kraliçesi yapmıştı. Çünkü paralı Araplar sarışınlara bayılıyorlardı. İki kat para ödüyor, çoğu kez bir haftalığına kiralayıp $1000 ödedikten başka yedirip içiriyorlardı. Önceleri orospu olduğuna üzülmediğini söylüyordu. Çünkü insanların bu gece seviştikleri gibi sevişebileceklerini bilmiyordu. Ayrıca müşterileri lüks otellerde ya da Kuf'taki güzel villalarda oturuyorlardı. Lüks otellerde, Kuf'taki güzel villalarda iyi yemekler yeniyordu, yataklar temizdi, banyolarda sıcak sudan başka süngerli havlular, bedava sabunlar vardı. Mesleğinin iğrençliğini ancak kiralanarak gittiği bir partide birkaç saat içinde 30 tane iş adamına hizmet etmek zorunda kaldığında anlamıştı. Evet, peş peşe. Fenalaşmış, ev sahibi Suudi Arabistanlı emirin çağırdığı doktor hastaneye kaldırmak istemişti. İsrail kuşatmasına dek böyle yaşamıştı. Savaş, lüks otelleri, Kuf'taki villaları yıkmış, paralı Arapları kaçırmıştı. Ama ona rahatlama getirmiş, kuşatma boyunca dinlenmişti. Daha sonra yerli Araplar için çalışmaya koyulmuş, Ahmet de dayak atmaya başlamıştı. Buralı hödükler dayak izine aldırmazlar diyordu. Ahmet çok kötüydü. Herkese karşı kötüydü. Sabra ve Şatila toplu kıyımının ikinci günü oğluyla birlikte kaçan bir Filistinliye evinin kapısını açmamış, bir çukura saklandıklarını görünce de falangistlere haber vermişti. Şuradalar, şurada. Kuveyt elçiliğine Ömer Hayyam diye birinin şiirlerini seven kalantor bir müşterisinin Bahreynli bir tacirin aracılığıyla girmişti. Telefon santralinde çalışıp hem para kazanmış hem de Ahmet'ten gizli olarak batılı diplomatlar, yüksek dereceli memurlar gibi seçkin insanlar tanımıştı. Bunlardan birinden önemli bir bilgi edinmişti. Sierra Mike'ın cephaneliğine 8. Tugay'dan bir subay ateş etmişti. Dünden beri vermek istediği önemli haber buydu. Önemli değil mi? Önemli diye yanıt verdi Fabio. Ama kadını peş peşe kullanan 30 iş adamı öyküsüyle altüst olduğu ve sevgi olmasa bile sevgiye çok benzeyen bir şey içini kemirdiği için bu haberi çok önemsememişti. Eline kaynar sudan çıkmış bir patates tutuşturulduğunu anlamamıştı. Ateş kesilip de takım komutanının öfkesi sona erdikten sonra Matteo uyardı onu. Ne dedi sana, ne dedi? Cephaneliği 8. Tugay havaya uçurmuş. 8. Tugay mı? Hükümet yanlıları. Hani boyunlarında haç taşıyorlar. Hristiyanlar. Onlar mı? Evet. Ne demek bu biliyor musun? Yo mu? Uykudan uyan Fabio. Palermo'da uyarı derler böyle şeylere. Mafya kulağını çeker uslu durmayan çocuğun. Hemen Sandokan'a haber verip haberin doğruluğunu araştıralım. Doğruydu. Kulak çekiliyordu. Mafya usulü uyarı yapılıyordu. Yapan da 8. Tugay'dan Yüzbaşı Hasan'dı. Cemayel'in hükümet olamayan hükümetinin mırıldanmayı bile göze alamadığı bir şeyi İtalyanların yüzüne karşı bağırıyordu. Zandra Sadr ile yaptığınız işbirliğinden bıktık artık. Kendinizi kan kardeşi saymanızdan bıktık artık. Bizi Filistin mahallelerine, Şatila'ya sokmayışınızdan bıktık artık. Yakında gireceğiz oraya. Engellemeye kalkışanların da gözünün yaşına bakmayacağız. Kısacası birlik şimdi iki ateş arasında kalmıştı. Ve bu durum kahramanlarımızın ilişkilerinin Hasan'ın değindiği sonuca ulaşacak olayların dokusunu yavaş yavaş örmeye başladığı bir sırada ortaya çıkıyordu. Önemli bir olay süre gelen durumu değiştiren, belki de bir yıkıma yol açan bir olay olduğunda önemsiz gibi görünen ama bu olayın gerçekleşmesini kolaylaştıran, belirleyen etkenleri merak etmeyiz. Bu dokuyu ören kişileri, küçük şeyleri dikkate almayız. Yanan bir ormana bakar gibi uzaktan bakarız. Ağaçları teker teker görmez, ilk kıvılcımın düştüğü dalı yaprağı önemsemeyiz. Bir ağacın önemi mi olur deriz. Bir dalın bir yaprağın da olmaz. Böyle demekle yangını o yaprağın, o dalın, o ağacın çıkartmış, ormanın öbür yapraklarına, dallarına, ağaçlarına yaymış olduğunu unuturuz. Görünüşte önemsiz olayların A'nın B'yi, B'nin C'yi, C'nin D'yi ürettiği açıklanamaz bir zincirleme tepkimede olduğu gibi kendiliğinden gelişen bir olaylar zincirinin parçaları olup olmadıklarını hiç sormayız kendimize. Yaprak yaprak, dal dal, ağaç ağaç. İstesek de istemesek de, sevsek de sevmesek de sorun bu. Akılcılıkla her şeyi açıklama yanılsamasına düşen bir kültürün iddialı kalıplarıyla böbürlenmemiz ve kendi yaşamımıza egemen olmak isteyişimiz, yabancı ve anlaşılmaz bir mantığın etkisi altında olduğumuzu unutturuyor bize. Başka bir deyişle, eskilerin fatum ya da yazgı dedikleri gizemi yansıyor, var olmadığını söylüyoruz. Haksız da sayılmayız. Yazgı korkunç bir sözcük. Sorumluluk kavramını kendi düşüncelerimize, isteklerimize göre karar verme özgürlüğünü, istediğimiz yaşamı seçme hakkını sınırlayan bir güçsüzlüğün simgesi. Üstelik vazgeçme, boyun eğme tehlikesinde içeriyor. Tanrı'nın dediği olur, amin. Oysa yazgı vardır. Bizim talih, beklenmedik rastlantı dediğimiz şeydir ve bizi parmağında oynatmak için hiç umulmadık araçlardan yararlanır. Anlamsız bir cümleden, rastgele bir karşılaşmadan, zararsız bir oyuncaktan, bir dostluktan, bir aşktan, bir bombadan. A'nın B'yi, B'nin C'yi üretmesi gibi açıklanamaz bir gelişmeye dayanan zincirleme tepki, Matteo'nun Yasemin'in verdiği haberin anlamını kavradığında başlamıştı. Fırtınanın yaklaşmakta olduğu ise 2 hafta sonra anlaşıldı. Çılgın atın Angelo'yu odasına soktuğu sabah. Buyurun oturun, buyurun. Rahatsız etmeyeyim albayım. Rahatsız etmezsiniz çavuş. Asları da bir albayla sohbet edemezler mi? Edebilirler. Sorun aslık üstlük ilişkisi, disiplin sorunu. Asker dediğiniz askıya asılı bir general kaputu görse hazır ola geçmeli ama çıplak olarak duş yapmakta olan bir generale Napolyon bile olsa selam vermemeli. Bana sorarsanız bir askerin yetişmesinde üstleriyle sohbet de önem taşır. Hiç kuşkusuz bu onuru hak ediyorsa. Yanılmıyorsam siz hak ediyorsunuz. İri yarı olmanızdan, çevik gövdenizden çok başkalarında bulunmayan, Töton kökenli bir yapıdan kaynaklanan değerleriniz var. Bu adilikler diyarında size Prusyalı sanını yakıştırmamış olmalarına şaşıyorum. Kızar mıydınız? Hayır albayım. Yalnız, Angelo telaşla irkildi. Çılgın at buyurun oturun dediğinde komuta merkezinden gelen bir uğultu, telaşlı konuşmalar duymuştu. Şimdi de şekerin sesine benzeyen bir ses can kurtaran diyordu. Can kurtaran diyorum, can kurtaranlar. Gönderdik. Saat tam 9'da yola çıktılar. 10 dakika oldu. Nereye gönderdiniz? 6 numaralı kampa. Hayır, 6 numaralı kampa değil. Oradaki sokakta bir otomobille tıkalı. Yalnız 7 numaralı kamptan geçiş var. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Haber veriyoruz şimdi. Hayır istemez. Sokak açıldı. Can kurtaranlar geldi. Takma at insanı rahatsız eder çavuş. Ne yanıt vereceğinizi merak ediyorum. Çılgın at diyorlar bana. Hiç aldırmıyorum. Tersine at soylu bir hayvan. Zaman zaman at olmak geçiyor içimden. Çılgın sıfatına gelince unutmayın ki Don Kişot da çılgındı. Ve doğruya doğru eğriye eğri demek gerekirse ben de ona benziyorum. Ben de kahraman bir geçmişin özlemini duyuyor, ben de örnek aldıklarım gibi davranmak istiyor, ben de korkunç bir değişime uğrayan ve benim olmayan bir dünyada yaşıyorum. Bunu anlamayıp da beni akıl hastası sananlara tek bir yanıtım var. Bu ünlü söz bildiğiniz gibi İngiltere Kralı Majeste 3. Edward'ın 1347'de bir yarışma sırasında sevgilisi Salisbury Kontesi'nin çoraplarından birinin lastiği düşünce söylemiş. 3. Edward lastiği yerden alıp kötü düşünen utansın demiş. Bu olaydan sonra diz bağı nişanı vermeye başlamış. Altın işlemeli, koyu mavi, kadife bir çorap bağından oluşan bu nişan Kraliçe Majeste 2. Elizabeth dirseğine taksa da sol dizin altına takılır. Kraliçe dalga geçiyor. Sevgili çavuş, yaşamda gülmecenin yeri çok önemli. Gülmece inceliğe bağlı bir nitelik, incelik de sıkı sıkıya disipline bağlı. İncelikte disiplin, disiplinde incelik derim ben. Disiplinin tanımını biliyor musunuz çavuş? Evet albayım, ama komuta merkezindeki gürültü patırtı sürüyordu. Heyecanı azalmış ama yoğunluğu artmıştı. Götürdüler mi? Evet, hastanedeler şimdi. Otomobiller kaldırıldı mı? Evet, M113'lerle. Kim yerleştirmiş oraya belli değil. Belki de geçerken korkuya kapılıp kontak anahtarlarını alıp kaçan iki Filistinli. Peki Şeker nerede? Orada parça topluyor. Birazdan gelip Akbaba'ya rapor verecek. Akbaba'nın koridorundan da sesler geliyor. Charlie odasına doğru koşuyordu. Ama çılgın at oralı olmuyordu. Gevezelik etmek istiyordu canı. Aması ne çavuş? Komuta merkezinden sesler geliyor albayım. Can kurtarandan 6 numaralı kamp ile 7 numaralı kamp arasındaki sokaktan yolu tıkayan bir otomobilden söz ediyorlar. Ne olduğunu öğrenmek istiyorum albayım. Önemsiz şeyler dostum, önemsiz şeyler. Bir kaza. Siz soruma yanıt verin. Disiplinin tanımını biliyor musunuz, bilmiyor musunuz? Biliyorum albayım. Kaza mı dediniz? Evet, bir havan atışı olmalı. Konuyu değiştirmeyin. Tanımı biliyorsanız söyleyin. Emrediyorum. Baş üstüne albayım. Askeri disiplin, bireysel özgürlüğün sınırlarını belirleyen bir yaşam biçimidir. Komutlara uymaya ve üstlerine bağlılığa dayanır. Görevlerin gerekli olduklarına inanarak kusursuz ve bilinçli bir biçimde yerine getirilmesini öngörür. Bir askerin eğitimi ve içinde yaşadığı ortamın oluşması için gereklidir. Amacı, yurttaşı askere dönüştürmek, otoritenin uygulanmasını, üstlere saygı gösterilmesini sağlamak ve bireyin saygınlığını arttırmaktır. Çok güzel. Çok doğru. Eksiksiz. Belleğim güçlüdür ama son cümle aklıma gelmedi benim. Oysa siz virgülleri bile atlamadan söylediniz baştan aşağı. Beni geçtiniz çavuş, geçtiniz. Bakın aklıma ne geldi. Kureli diye biri geldi. La Salle Kontu General Antoine Charles Louis Colin'in yaşamını anlatan bir kitapta geçiyor adı. Evet, La Salle Kellerman'ın emir subayı olup Prusya Savaşı'nda öne çıkmış. 10 Haziran 1807'de Heilsberg çarpışmasında Murat'ı kurtarmıştı. Yanlışım varsa düzeltin. Bildiğiniz gibi La Salle'nin değerli bir dostu vardı. Colbert Chabanis, Kontu Pierre-Edouard Colbert. Kontun da emrinde Kureli adında oldukça uyanık gözü pek bir assubay vardı. Bilin bakalım, Heilsberg'den bir yıl önce tam 28 Ekim 1806'da yapılan ve Prenzlau'nun düşmesi, Prens Hohenlohe'nin 10 bin asker ve 64 topla birlikte Joachim Murat'a teslim olmasıyla sonuçlanan, yanlışım varsa düzeltin, süvari saldırısında bu Kureli ne yapıyor? Biliyor musunuz ne yapıyor? Albayım, sözünüzü kestiğim için bağışlayın. Havan ateşinden kim yaralanmış? Kim yaralanmışsa yaralanmış. Savaş savaştır. Sırası gelen yaralanır. Ne diyordum? Kureli o tarihte albay olan ve saldırı yöneten Colbert Chabanis Kontu Pierre-Edouard Colbert'in önüne geçmiş atıyla. Bir ast bunu hiçbir zaman yapamaz. Yapmaması gerekir biliyorsunuz. Hiçbir zaman. Colbert öyle alınır ki zaferden sonra tutuklatır Kureli'yi şunları diyerek. Delikanlı, önce sizi kutluyorum, sonra tutukluyorum bir albayın önüne geçmemeyi öğrenmeniz için. Bu ceza Kureli'nin 30 yaşında general olmasını engellemedi. Belleğinizin atı beni geride bıraktığı için 1832'de restorasyon döneminde bir ara meclis üyeliği de yapan Colbert Chabanis Kontu Pierre-Edouard Colbert gibi alınmıyor. Sizi tutuklamıyor, kutlamakla yetiniyorum. 30 yaşında sizin de general olmanızı diliyor, saygılarımı sunuyorum. Angelo, Şeker'in sesiydi. Hazır ola geçip saygılarını sunmakta olan çılgın atı aldırmayarak Angelo dışarı fırladı. Girişe doğru koştu ve üniforması kan içinde, sanki söylemesi zor bir şeyi söyleyecek gibi ona bakan Şeker'i karşısında buldu. Heyecanlandı. O da Şeker'e baktı. Teğmenim, Burç El Baraçni'den geliyorum dedi Şeker. Gözlerinden süzülen gözyaşlarının ıslattığı kocaman burnunu silerek. Bir incursori müfrezesini tuzağa düşürdüler. Biliyor muydun? Kas katı kesildi. Bilmiyordum. 6 numaralı kampla 7 numaralı kamp arasında. 5'i de ağır yaralı. Roketle mi? Hayır, roketle değil. Bir sürü RDG-8 parçası vardı. Sıcacıktı daha. Tam bir tuzak. Pis bir tuzak. Müfreze komutanı kaşlarını kaldırdı. Müfreze komutanı kimdi? Şeker ağırdan aldı. Müfreze komutanın durumu kötü. Çok kötü. Yüzü mahvolmuş, boynu kırık, uyluk kemiklerinden biri kırık, ayakları kolları kurşun dolu. Elleri parçalanmış. Sahra hastanesinden riske gönderdiler. Sanırım kurtulacak. Yapısı çok güçlü. Boğa gibi ama bir daha eskisi gibi olamayacak Angelo. Artık motosiklete binemeyecek. Bir daha şiirde yazamayacak. Teğmenim. Evet Angelo. Müfreze komutanı Gino. Böylece önemsiz gibi görünen ikinci derecede olayların dokusu örülüyor, gereksinme duyduğu gelişmelerle zenginleşiyordu. 21. ayrımın sonu. Sayfa 260.